Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Profesör Doktor Saffet Köse ile kalp orucu üzerine "Oruçta zirve kalp orucudur" başlıklı mülakatı sizinle paylaşalım istiyoruz ve bu mülakatı aktarmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Altınoluk Dergisi için hazırladığınız İbadetten Kulluk Şuuruna isimli kitapta oruç bahsini işlerken kalbin orucu başlığı altında oldukça dikkat çekici, uzunca bir bölüm kaleme aldınız. Öyle anlaşılıyor ki kalp orucunu oldukça önemsiyorsunuz. Kalbin orucundan neyi anlamalıyız? İsterseniz öncelikle insan için kalbin öneminden bahsederek konuya başlayalım. Doğru. Kalbin orucuna değer verilmesi kalbin insan için öneminden kaynaklanmaktadır. O zaman kalbin önemi nedir? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Gerek ayeti kerimelerde, gerekse hadisi şeriflerde, keza bu iki kaynaktan hareketle İslam alimlerinin değerlendirmelerinde kalp insan için en hayati organdır. Çünkü kalp cisim olarak küçük olmasına rağmen bedenin ve diğer organların düzgün ya da bozuk oluşunun kendisine bağlanması sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Hatta bundan da önemlisi kalp, Rabbimizin iman için baktığı kalptir. İmanın varlığı onun tasdikine bağlıdır. Söz ve eylemlerin Allah katında değer bulduğu karargâhtır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye hicretini bir kadınla evlenme niyeti üzerine kuran bir şahsın, bu eyleminin karşılığının o kadınla evlenmekle sınırlı kalacağını bildirmiştir. Rabbimizin müminin söz ve eylemlerini değerlendirirken niyete bakması, onun da mahallinin kalp olması, kalbin önemini anlatmaya yeter bir husustur. Buna göre iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ölçüsü ya da sevap veya günahın büyüklüğü veya küçüklüğü kalbin hükmüne göre belirlenmektedir. Şu izah bunu anlamada kolaylık sağlar. Kalbin eylemi olan niyetle çekirdek aynı kökten gelir. Çekirdek hangi özü taşıyorsa bitki ona göre doğar ve yüce yaratıcı tarafından programlanmış olan meyvesini verir. Meyvesizse bitki ona göre yetişir. Kalpte de hangi niyet çekirdek varsa söz ve eylemde ona göre meyve verir veya vermez. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerinde beyan buyurduğu üzere söz ve eylemler onun ruhu, özü ve dayanağı olan niyetlere göre değer kazanır. Öyle ki niyet edilip de yapılamayan bir eylemin bile sırf iyi niyet sebebiyle Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu bağlamda Resul-i Ekrem Efendimiz iyilik yapmaya niyet edip de yapamayanın hanesine Allah Teala'nın tam bir iyilik sevabı yazdığını bildirir. Kalbin amellerin değerini belirlemesi önemli ama ondan da önemlisi imanla ilişkisi değil midir? Tabii ki öyledir. Zira kalp iman güvenliğini sağlayan güçtür. Bunu şöyle izah edebiliriz. İkrah altında imanı muhafaza edip dilden küfür kelimesini söyleyen Allah katında tam anlamıyla mümindir. Kalbinde küfür olup dilinde imanı telaffuz eden, yani kalpteki küfrünü dilindeki imanla gizleyen gerçek anlamda kafir olan münafıktır, ikiyüzlüdür. Kalp diğer insanlarla ilişkilerde belirleyici konumdadır değil mi? Sadece diğer insanlarla değil, kendisiyle olan ilişkilerde de kalp önemlidir. Zira huzurun merkezi odur. İnsan kalbiyle huzurludur ya da değildir. Öte yandan, sorunuza geçtiği üzere kalp sadece insanın halkla olan bağlantısında değil, halkla ilişkisinde de merkezi konumdadır. Çünkü kalp, ülfet, şefkat, merhamet, vicdan ve insafın yerleştiği kaptır. Merhum Nurettin Topçu'nun bir sözünü hatırlıyorum. Vicdan Allah'ın kalbimizdeki sesidir. Bugün dünyaya baktığımızda bu sese ne kadar da ihtiyacımız var değil mi? İnsanlık vicdanını dolayısıyla kalpteki Allah'ın sesini arıyor. Kalbin insanın Rabbi, kendisi ve diğer varlıklarla ilişkisinde merkezi konumda olduğunu anladık. O zaman genel ibadetleri de merkeze alarak kalple tutulan oruca bir giriş yapabilir miyiz? Bu sorunun cevabına şöyle bir girişle başlamak gerekir. İbadetlerin bir şekli, bir de özü ya da diğer bir ifadeyle ruhu vardır. İbadetlerde şekil önemlidir. Çünkü özü koruyan bir özelliğe sahiptir. Ancak özünü kaybedip şekilden ibaret hale gelmiş bir ibadet sadece görünüş itibarıyla bir vazifenin ifası anlamına gelir. Bunun hak nezdinde ne kadar değer bulduğunu bilemezsek de halk nezdindeki itibarını sahibi üzerinde etki bırakmadığından anlayabiliriz. Dolayısıyla bu noktayı ciddi şekilde önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü ibadetler insanlarda olumlu manada davranışlara yön vermek için meşru kılınmıştır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Resul-i Ekrem Efendimiz'in de hadis-i şeriflerinde bu hususa özellikle dikkat çekerler. Bu noktanın önemsenmesi için İslam ilim geleneğindeki ilim, irfan ve hikmetten oluşan üç boyutlu bilgi geleneğinin canlı tutulmasına ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. İrfan ve hikmet boyutunun ihmal edildiği kuru bilginin insanda bilinç oluşturması dolayısıyla onun bildiğini yaşaması, yaptığından zevk alması, içselleştirmesi ve davranışa dönüştürmesi zordur. O sebeple ulemamız bu noktalara dikkat çekmiş ve insana neşe veren bu kanalları açmışlardır. Dolayısıyla bugün belki eksikliklerimizden birisi ibadetler de dahil dini konularda ilim boyutunun ötesine geçememek, ilmihal çerçevesiyle yetinmektir. Mümin namaz kılıyor, mesela namazında secde ediyor ama günlük hayatta onun nasıl bir davranışa karşılık geldiğini bilmiyorsa, secdesi hak ve halk nezdinde ne kadar anlam bulur? Aynı soruyu diğer bütün ibadetlerin şart ve rükünleri üzerinden sorabilirsiniz. Ebu Talip el-Mekki, İmam Gazali, Ebu Said el-Hatimi gibi Sufi meşrep alimlerin önde gelen temsilcileri, İbadetleri bu yönüyle de ele almışlar, ibadet bilinci peşinde olmuşlardır. Tabii olarak orucu da bu noktadan değerlendirmişlerdir. İsimleri zikredilen ve onların izinden giden alimler orucu üç kategoride ele almışlar ve en üst mertebeye kalple tutulan orucu yerleştirmişlerdir. Bu alimler sadece yeme içme ve eşiyle cinsel ilişkiyi terk etme şeklinde tutulan orucu onun ilk mertebesi olarak görmüşler ve bunu sıradan Müslümanların ameli şeklinde tanımlamışlardır. Buna ilaveten dille haramı konuşmamak, kulakla haramı dinlememek, gözle harama bakmamak, ayaklarla harama gitmemek, eliyle haramı tutmamak gibi organları haramdan koruyarak tutulan orucu onun bir üst mertebesine yerleştirmişler ve bunu da havasın yani Allah'ın seçkin kullarının orucu şeklinde değerlendirmişlerdir. Bunun bir üst ve nihai mertebesi olan orucu da kalple tutulan oruç şeklinde tanımlamışlardır. Bu da peygamberler, sıddıklar gibi Allah'ın en seçkin kullarının tuttuğu oruçtur. Kalp insanın yönetim merkezidir. Organları yöneten odur. Amellerin değerini belirleyen de odur. Bu sebeple onunla tutulan oruç, orucun zirvesi sayılmıştır. Efendim o zaman kalple oruca geçebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Kalp orucu nasıl tutulur? Maddi yasaklar yanında nelere dikkat edilmelidir? Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerinde kalbe yapılan vurgu dikkate alındığında kalbin orucunun oldukça önemli olduğu ortaya çıkar. Bu hususun anlaşılabilmesi ve kalple orucun bağlantısının sağlıklı şekilde kurulabilmesi için öncelikle iki ilkeyi hatırlamak ve konuyu bunlar üzerinden ele almak mümkündür. Birincisi, vücuda giren şeylerin orucu bozuyor oluşu. İkincisi, bütün ibadetlerin ilk amacının manevi kirlerden ve hastalıklardan arındırması, sonra faziletlerle bezenmeyi sağlamasıdır. Öte yandan kalbin maddi ve manevi olarak beden devleti üzerindeki işlevi, orucun onun terbiyesindeki etkin rolü, onunla tutulacak oruca ayrı bir değer atfetmektedir. Bu hususlar konunun zeminini belirleme açısından mühimdir. Dolayısıyla oruç-kalp ilişkisini bu çerçeveye göre değerlendirmek gerekir. İlki olarak vücuda giren maddenin orucu bozduğu dikkate alınırsa, kalbe giren kötü duyguların ve ona da oluşan planların orucun manevi değerini düşürdüğü söylenebilir. Bu bağlamda kalbin orucunu, müminin vakarına yakışmayan düşük arzuların ve izin verilmeyen dünyevi arzuların oraya girişine engel olmak, kalbinde sadece Allah'ın rızasını aradığı fikrini yerleştirmek ve onun dışında hiçbir şeyin oraya girmesine müsaade etmemekte tutulduğunu söylememiz gerekir. Sufi özelliğe sahip ulemanın değerlendirmelerine göre, Allah ve ahiret düşüncesi dışında bir varlığın kalpte yer alması, dini bir gerekçe dışında, mesela akşam iftarda yiyeceği şeyler gibi dünyalığın düşünülmesi, bu seviyedeki oruç için ciddi bir eksiklik sayılır. Çünkü bu Allah'ın lütfuna ve vaat ettiği rızka güvenmede bir zaaf anlamına gelir. Hadis-i şerifteki ifadesiyle kalpten tutulmuş bir oruç, önce onu kötülük ve pisliklerden temizler ve selim hale getirir. Sonra da oraya faziletin, takvanın, vicdanın tohumlarını eker. Bu tohumlar organlarda tatlı meyvelerini verir. İstenen böyle bir kalbin egemenliğindeki bedendir ki o iyilik ve faziletin odağıdır. Böyle bir oruç hesap günü açılacak olan kalplerin temiz bir şekilde bulunmasını sağlar. Bu da dünyada huzur, ahirette kurtuluştur. Kalp böyle bir orucu tutmuşsa insan amacına ulaşmıştır. Kalbin belirtilen hasletlere kavuşabilmesi, önce ona dışarıdan girebilecek zulüm, kin, nefret, ön yargı, haset, fesat, insanları çekiştirme, onların gizli hallerini araştırma, söz taşıma gibi manevi hastalıklara engel olmak da mümkündür. Bu da onun orucuyla kazanılabilecek bir fazilettir. Buna göre kalbin orucu, kalbine heva ve şehvetin girişine engel olmakla tutulur. Bu sebeple hikmet ehlinden bazısı, insanların en hayırlısı kalbinden şehveti çıkaran, Rabbine itaat hususunda arzularına karşı koyandır, demişler. Hevanın kalbe hükmetmesine engel olabilmesini şereflerin en büyüğü saymışlardır. Çünkü büyük İslam ahlakçısı Maverdi'nin tespitiyle söylemek gerekirse, Allah Teala Celle Celaluhu, melekleri şehvetsiz akılla, hayvanları akılsız şehvette, Ademoğlunuysa her ikisiyle donatmıştır. Buna göre aklı şehvetine hükmedebilen kişi meleklerden üstün, şehveti aklına hükmeden kişi ise hayvanlardan aşağı mertebededir. Bizim Endülüslü alimlerimizden Şatıbi der ki, heva kalbe baskın geldiğinde dinin ve aklı selimin iyi ve güzel gördüğünü maruf tanıyamaz. Dinin ve aklı selimin çirkin ve kötü gördüğünü reddedemez. Çünkü hevanın en önemli özelliği Allah yolundan saptırmasıdır. Kalbiyle oruç tutan mümin, günün tamamında yani vaktinin her anında oruç halini bilinci kuşanmış olur. Gününün her bir saatindeki en küçük zaman dilimi onun için manevi zevkin tecelli ettiği oruç hali olur. Bu tür oruç en özel kullar olan peygamberler, sıddıklar ve mukarrabunun yani Allah'a yakın olanların orucudur. Peygamberler Hazreti Adem aleyhisselamla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında Allah'ın Celle Celaluhu'nun kendi mesajını insanlara taşımak üzere tayin ettiği çok özel insanlardır. Risalet görevlerini ilgilendiren hususlarda hatadan korunmuşlardır. Sıddıklarsa Allah ve Resulü'nün sözlerini, emir ve yasaklarını tereddütsüz tasdik eden ve sadakat gösteren, söz, eylem ve hallerinde doğru olan dürüst davranan Elest Bezmin'de Yüce Rabbimizle yapmış olduğu Rab-Kul sözleşmesine aykırı hareket etmekten titizlikle kaçınan yine çok özel kullardır. Efendimizin ümmeti içinde sıddıkların model kişiliği Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır ve onu bu ünvanla bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz isimlendirmiştir. Mukarrabunsa insanlar açısından dünyada iyilikleri yapma, günah ve kötülüklerden kaçınma konusunda öncülük rolünü üstlenen, dolayısıyla ahiret mutluluğunda da en önde olmayı hak eden, bu yönüyle Allah'a en yakın bahtiyar müminlerdir. İbadetin işlevselliği, arınma ve korunmada ortaya çıktığına göre kalple tutulan orucun öneminin de onu arındırması ve bu arılığı korunmasından kaynaklandığı söylenebilir. Böyle bir orucun diğerlerine göre daha faziletli oluşu da temiz bir kalbin insanın dünya ve ahiret saadetini kazanmada etkili oluşuyla yakından ilgilidir. Efendim, kalp orucu insana neyi kazandırır, kazandırmalıdır ya da? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde istikamet üzere olun, bunu sağlayabilirseniz ne güzel bir şey yapmış olursunuz buyurur. Hatta bir sahabinin Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ya Resulallah, bana başka kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyeceğim derde bir söz söyle dediğinde Efendimiz ona inandım, Rabbim Allah de, sonra istikametten ayrılma buyurur. Kur'an-ı Kerim'de istikamet üzere olmayı önemser. Hatta emreder, istikametse kalbin eylemidir. Nitekim Efendimiz hadisi şeriflerinde kalbi istikamet üzere olmadıkça kulun imanının istikamet bulmayacağını belirtir. Kendisi de istikameti bozuk kalbe sahip olmaktan Allah'a sığınır. İstikamet üzere olabilmek, takva sahibi olmakla mümkündür. Takva daha çok Allah'ın yasaklarına karşı iffeti kuşanma eylemidir. Bu ihsanı da beraberinde getirir. O da faziletlerle bezenmektir. Bu erdemler selim bir kalbin yönlendirmesine bağlıdır. Kalple tutulan oruç insanı Allah'ın değerlendirmede ölçü aldığı takvaya ulaştırabilir. Hucurat suresinin 3. ayetinde belirtildiği üzere kalpler takva için sınava tabi tutulur. Yine Bakara suresinin 183-187. ayetlerinde belirtildiği üzere oruç takvayı sağlar. Efendim, kalp orucunun diğer uzuvların orucuyla bir bağı var mıdır? Varsa onları nasıl etkiler? Elbette vardır. Bunu bir hadis-i şerifle bağlantılı olarak izah edebiliriz. Şöyle ki, her duyu organının kendi işleviyle ilgili bir hazzı vardır. Her bir organ bunun arzusunu duyar ve peşine düşer. Allah onların hamuruna bu duygunun hazzını katmıştır. Organlar buna istek duyarlar. Çünkü Peygamber Efendimiz oldukça çarpıcı bir ifadeyle Allah'ın duyu organlarının hamuruna şehvet gücü kattığına işaret eder ve insanların onların iffetsizliğiyle mutlaka burun buruna geleceği bir anı yaşayacaklarına işaret ettikten sonra bu ifadelerini gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, dokunmak, ayağın zinası yürümek şeklinde izah eder. Peşinden de der ki, organlar bu eylemleriyle kalbe öncülük ederler. O da bu tahrikle zinaya heveslenir ve iştahlanır. Bundan sonra cinsel organlar onun peşinden gidip gitmeme ikileminde kalır. Bundan dolayı olmalıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine dua öğretmesini isteyen bir sahabisine şöyle yakarmasını öğütler. Ey Rabbim! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, tenasül uzvumun şerrinden sana sığınırım. Bu organlara bakıldığında özellikleri şehvetin kendilerine bağlamış olması ve hazzın dürtüsünü oluşturmalarından, her türlü şerrin kaynağı ve dayandığı zemin oluşundandır. Kulağın şerri, Hakk'ın sesine kendisini kapatması ve onu duymaması, dinlememesi, yalan, iftira, gıybet, tecessüs türünden manevi hastalıklara ilki duyması, gözün şerri, başkasının mahremine haram olan yerlere bakması, ibret nazarıyla bakılması istenen gerçeklerden yüz çevirmesi, dilin şerri, yalan, gıybet, söz taşıma, hakaret, sövgü gibi günah olan sözleri söylemesi, yasak olan şeyleri konuşması, konuşulması gereken yerde susması, hayır söylemeyi bırakması, zikri terk etmesi, kalbin şerri, haset, fesat, kin, kıskançlık, riya, kibir, gurur, buz, düşmanlık gibi Allah'ın sevmediği duyguları taşıması, tenasül uzvunun şerri zinaya gitmesidir. Kalp, fazilet, ahlaki erdem ya da kusur ve kötülüklerin havzası oluşu sebebiyle insanı insan yapan ya da onun insanlığından çıkaran ana mekanizmadır. Bu bağlamda iman, küfür, ihlas, riya, iyilik, kötülük, tevazu, kibir, sıdk, fısk, sevap, günah, sevgi, nefret, gıpta, haset, sevinç, tasa, diğer gamlık, bencillik, kadirşinaslık, nankörlük, sekinet, öfke, cesaret, korku, yufka yüreklilik, taş kalplilik, rahmet, vahşet, fena bilinci, tuli emel, kanaat, hırs gibi fazilet ve kötülükler kalbin merkezinde yer alır ve beden onun öne çıkardığı duygu ve değere göre yönlenir. Kalp bir anlamda kulağın duyduğunu, gözün gördüğünü depolar, organları ona göre yönetir. Dünya ve ahiretini kurtaracak enerjiyi koruyan, uyanık duran, organları denetleyen bir kalbe sahip olan kişi, dünyada ve ahirette kurtuluşa erer. Anlamayan ve hissetmeyen kalp, hakkı işitmeyen kulak ve gerçeği görmeyen göz, insanı doğruya ve hayra yönlendiremez. Kalbin, kulağın, gözün hakka açık olması için kişinin öncelikle iç dünyasının temizlenmesi, sonra da faziletle bezenmesine ihtiyaç vardır. Efendim, son sözünüzü alabilir miyiz? Sonuç olarak Allah'la kulu arasına girebilen ne varsa işte o insanın putudur. Kalple tutulan oruç, Allah'la kendisi arasına giren bu putların kalbe girmesini engellemektir. Bunu sağlayabilen mümin, organlarını hak üzere yönetebilir. Sonuçta hem kendisi huzur bulur, hem de hak ve halk nezdinde itibar görür. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından bir mülakatı paylaştık. Profesör Doktor Saffet Köse ile kalp orucu üzerine, oruçta zirve kalp orucudur başlıklı mülakatı aktarmaya çalıştık. Böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk bu akşamlıkta. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek dileğiyle, duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.